Sayfa 105. 8. bölüm. Ben gözlerini kapadı, derin bir soluk aldı ve başını salladı. Bu olacak şey değil. Yahudiler SS teşkilatına üye olamazlardı. O belge sahte olmalı. Peter, inan bana, o belgeyi incelemeye yeterince vaktim oldu dedi. Sahte değildi. Şu halde 1945 Nisan'ında babamızın sözde Dachau'da olduğunu hatırlarsın. 45 Nisan'ının sonunda Birleşik Amerika'nın 7. ordusu tarafından kurtarılmıştı. Tam zamanını hatırlamıyorum. Doğru mu bu? Babamın geçmişini hiçbir zaman pek fazla merak etmemiştin, öyle değil mi? Ben itiraf etti. Doğru, merak etmemiştim. Peter acı acı güldü. Herhalde o da öylesini yeğlerdi. Merak etmediğin için şanslısın. Bir masumiyet içinde yaşamak güzel, bütün o yalanlara inanmak. Babamın cebinde 10 dolarla Amerika'ya gelen ve bir finans imparatorluğu kuran soykırım kaçkını hakkında uydurduğu öykü. Ne güzel efsane. Sahi bir de büyük bir hayırsever oluşu öyküsü var. Genç adam başını sallayarak homurdandı. Ne büyük sahtekarmış. Ne müthiş efsane yaratmış. Sonra pis pis sırıtarak ekledi. Büyük adam. Ben'in kalbinin atışları hızlanmıştı. Babası geçinilmesi zor bir adamdı. Düşmanlar ona acımasız derlerdi. Ama aynı zamanda bir sahtekar mıydı? Peter, Max Hartman, şu Staffel'in bir üyesiydi diye yineledi. Yani SS'in, tamam mı? Garip ama gerçek. Peter o kadar ciddi, o kadar inandırıcıydı ki. Üstelik ben kardeşinin yüzüne karşı yalan söylediğine hiç tanık olmamıştı. Ama bu söylediklerinin yanlış olduğu o kadar açıktı ki. İçinden kes artık diye bağırmak geliyordu. Ne biçim şirketmiş bu diye sordu. Peter dudak büktü. Büyük ortakların akıttığı milyonlarca dolarla kurulmuş bir paravan şirket olması olası. İyi ama niçin? Amacı ne olabilir? Orasını bilmiyorum. Belgede ne olduğunu belirtmiyor. Sözünü ettiğim belge nerede? Merak etme, onu emin yere sakladım. İsviçre'nin Zürih kentinde 1945 Nisan'ında kurulan bu şirketin adı Sigma AŞ. Peki bunu keşfettiğini babama söyledin mi? Peter başını eğerek kahvesinden ilk yudumu aldı. Ona telefon ederek belgede yazılı olanları okudum ve bilgi istedim. Tahmin ettiğin gibi kafasının tası attı. Tıpkı senin yaptığın gibi o belgenin sahte olduğunu ileri sürdü. Öfkelendi, savunmaya geçti, bağırıp çağırmaya başladı. Böylesi iftiralara nasıl inanabilirmişim? Bunca çektiklerinden sonra ha ha ha böylesi bir yalanı nasıl yutabilirmişim? Ondan bir şey öğrenmekten yana umudum yoktu. Sadece göstereceği tepkiyi ölçmek istiyordum. Bunun üzerine sağa sola sorular sormaya başladım. Cenevre'de, Zürih'te şirket kayıtlarına bakmaya koyuldum. Bu firmaya ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Hemen arkasından öldürülmeme ramak kaldı. Tam iki kere. İlki bir otomobil kazasıydı. Ucu ucuna kurtuldum. Limatko'da kaldırımda yürürken bir araba aniden direksiyonu üstüme kırdı. İkincisi, Niederdorfstrasse'de sözde soygun amaçlı bir saldırıya uğradım. Oysa amaç beni soymak değildi. İki saldırıdan da kurtulmayı başardım. Ama sonra beni uyardılar. Üzerime vazife olmayan işlere burnumu sokmayı sürdürdüğüm takdirde bir dahaki sefere öldürülecektim. Ucu ucuna kurtuluşlar olmayacaktı. Elimdeki bütün belgeleri teslim edecektim ve bu şirketle ilgili en küçük bir ayrıntı etrafta duyulduğu takdirde bütün ailemle birlikte cehennemi boylayacaktım. Onun için gazetelere telefon edip tüyo vermeyi aklımdan bile geçirmemeliydim. Babama umursadığım yoktu. Sadece seninle annemi korumak istiyordum. Tam Peter'dan beklenecek bir yanıttı bu. Annesinin en az ben kadar yaman bir koruyucusuydu. Üstelik paranoyaya en küçük eğilimi olmayan sağduyulu bir insandı. Mutlaka doğruyu söylüyordu. Ben ısrar etti. İyi de senin bilebileceğin şeyleri niçin sorun yapıyorlar? Konuya objektif olarak baksana. Bir şirket yarım yüzyıldan daha uzun zaman önce kurulmuş. Varsın kurulmuş olsun. Bugün bu kadar gizlilik niye? Düşman sınırlarını aşan bir ortaklıktan söz ediyoruz. Günümüzün en güçlü, en saygın bazı kişileri için teşhir edilmenin ve bunun yol açacağı utancın riskinden söz ediyoruz. Ama bu sorunun nispeten önemsiz yanı. Bir de girişimin iç yüzünü göz önüne getir. Müttefikler ve düşman saflarından kişiler hepsi zenginleşmek amacıyla dev bir ortak şirket kuruyorlar. Almanya o sıralarda abluka altındaydı. Ama sermaye ulusal sınırlara saygı duymaz, öyle değil mi? Bazı kimseler bunu düşmanla ticaret yapmak olarak tanımlarlar. Bu arada kim bilir kaç uluslararası yasa ihlal edilmiştir. Ya mal varlıkların dondurulması ya da el konması tehlikesi varsa? Bu mal varlıklarının önemini ölçmenin bir yolu yok. Yarım yüzyıl içinde pek çok şey olabilir, baş döndürücü miktarlarda paradan söz ediyor olabiliriz. Ve İsviçrelilerin bile uluslararası baskı etkisiyle gizlilik yasalarını deldikleri görülmüştür. Anlaşılan o ki, bazı kimseler o güzel anlaşmaların tehlikeye düşürecek kadar çok şey bildiğim sonucuna vardılar. Bazı kimseler mi? Seni tehdit edenler kimler? Peter içini çekti. Keşke bilebilsem. Yapma Peter. Bu şirketin kuruluşunda yer alan kişilerden hayatta olanlar varsa bir ayakları çukurdadır. Tabii önemli konumlarda olanlar gitmiştir ama hala hayatta olanlar bulunduğuna emin olabilirsin. Bazıları o kadar ihtiyar da değildir. 70'li yaşlarında olsalar gerek. Bu şirketin yönetim kurulundakilerden 2 veya 3 kişi eğer hayattalarsa bunlar büyük bir servetin üstünde oturuyor olabilirler. Ardıllarının kimler olduğunu ise kim bilebilir? Herhalde sırlarını gömülü tutmaya yetecek kadar paraları var. Sonuçta sen de ortadan kaybolmayı seçtin. Benim hakkımda çok fazla şey biliyorlardı. Günlük programımı, gittiğim yerleri, rehberde bulunmayan ev telefonumun numarasını, aile bireylerinin adlarını ve bulundukları yerleri, mal varlığımla ilgili bilgileri, sınırsız olanakları olduğunu açıkça belirtiyorlardı. Bunun üzerine ben de bir karar verdim. Benno, ölmek zorundaydım. Bana başka seçenek bırakmıyorlardı. Nasıl başka seçenek bırakmıyorlardı? Taleplerini yerine getirip aptal belgelerini onlara iade edebilir, o lanet olası bilgiye hiç ulaşmamış gibi hayatına devam edebilirdin. Peter, bu bir zili çalmamış yapmak, diş macununu tüpün içine geri koymak gibi bir şey olurdu. Yani yapılamazdı. Bildiklerimi bildiğime göre yaşamama asla izin vermezlerdi. Bu durumda uyarıların amacı neydi? Ne kadar bildiğimi başkasına da bir şeyler açıklayıp açıklamadığımı saptayana kadar beni susturmak ve sonra ortadan kaldırmak. Ben ihtiyar kadının bitişik odada dolaştığını, zemin tahtalarının ayaklarının altında gıcırdadığını duyabiliyordu. Birkaç dakika sonra sordu. Bu işi nasıl başardın Peter? Ölmenden söz ediyorum, herhalde kolay olmamıştır. Olmadı. Peter sandalyesinde arkasına yaslanarak başını pencereye dayadı. Liesel olmasaydı asla başaramazdım. Kız arkadaşım mı? Liesel harikulade bir kadındır. Sevgilim, en iyi arkadaşım. Ah Benno, onun gibi birisini bulacak kadar şanslı olacağımı hiç düşünmemiştim. Umarım günün birinde sen de onun yarısı kadar olan bir kadını bulabilirsin. Fikir aslında ona aitti. Ben yalnız olsam planı yürürlüğe koyamazdım. Liesel, ortadan kaybolmamın en akıllıca iş olacağına karar verdi ama bunu en doğru şekilde yapılmasında ısrar etti. Ya diş kayıtların Peter? Vücudunu hiçbir şüpheye bırakmayacak şekilde teşhis etmişlerdi. Cesedin dişlerini Westchester'daki diş kayıtlarıyla karşılaştırdılar. Doktor Merrill'ın muayenesindeki diş röntgenlerinin benimkiler olduğunu varsaydılar. Ben şaşkın halde başını salladı. İyi ama kimin cesediydi? Liesel, Zürich Üniversitesi'ndeki öğrencilerin her yıl ilkbahar sömestrinin sonunda oynadıkları oyundan esinlenmişti. Şakacının biri her defasında anatomi sınıfından kadavrayı çalar. Bu marazi bir ilkbahar ritüeli bir tıp öğrencisi esprisidir. Kadavra günün birinde yok olur, fidye karşılığında olsa bile ceset geri istenir. Liesel, hastane morgundan sahibi çıkmamış bir cesedin çalınmasına yerledi. Bundan sonra ölü adamın tıp kayıtlarını, diş kayıtlarını falan temin etmek kolay oldu. Burası İsviçre. Herkesin kayıtları vardır. Ben elinde olmayarak gülümsedi. İyi de röntgenleri değiştirmek nasıl olur? Diyelim ki az riskli bir haneye tecavüz işi için birini tuttum. Doktor Merrill'in muayenesi bir Fort Knox, Birleşik Amerika'nın Kentucky eyaletinde federal altın külçelerinin 1936'dan beri depolandığı askeri bir mevki. Olmasa gerek. Bir röntgenin yerine başkasını koymak zor iş değil. Polis Doktor Merrill'a gelip diş kayıtlarımı isteyince onlara gerçek olanların yerine konanlar verildi. Peki ya uçak kazası? Peter hiçbir önemli ayrıntıyı atlamadan bunu da anlattı. Kardeş konuşurken ben onu seyrediyordu. Peter daima yumuşak sesle, sakin, sağduyulu ve düşünceli kardeş olmuştu ama ona asla hesapçı ve şeytani fikirli denemezdi. Planın yürürlüğe konması aksine şeytanlık gerektiriyordu. Ne kadar korkmuştu kim bilir. Liesler birkaç hafta önce St. Gallen kantonunda bulunan küçük bir hastaneye bir iş için başvuruda bulundu. Onu seve seve işe aldılar. Bir çocuk doktoruna gereksinimleri vardı. Bize bir gölün kıyısındaki ormanda küçük bir ev buldu. Ben de yanına gittim. Ben kendime onun Kanadalı kocası süsünü verdim. Bir kitap üzerinde çalışan bir yazardım. Bu arada bazı bağlantılarımla, antenlerimle iletişimimi sürdürüyordum. Hayatta olduğunu bilenlerin olması riskli değil miydi? Hayatta olduğumu bilen kimselere güvenim tamdı. Liesel'in kuzeni Zürich avukattır. O bizim gözlerimiz ve kulaklarımız oldu. Liesel ona güveniyor. Dolayısıyla ben de güveniyorum. Çeşitli uluslararası çıkarları olan bir avukat olarak poliste, banka çevrelerinde, özel araştırmacılar arasında bağlantıları vardır. Dün Bahnhof Plast'taki katliamı sorguya alınan bir yabancıyı haber aldı. Fakat Dieter bana seni öldürmeye teşebbüs ettiklerini bildirince ne olduğunu anladım. Varisler o listeden eğer hayatta olanlar varsa o kimseler ölümün bir senaryo olduğundan oldu bitti şüphelenmiş olmalılar. Anlaşılan tetikteydiler. Ya İsviçre'de tekrar ortaya çıkmamı ya da benim araştırmalarıma senin devam ettiğine dair bir işaret bekliyorlardı. Bir sürü İsviçreli polisin avuçlarında olduğunu, benim başıma da bir ödül konulduğunu biliyorum. Polislerin belki yarısı onların adamı. Öyle sanıyorum ki sabahleyin görüşme yaptığım banka UBS tuzaktı. Bunun üzerine seni uyarmak için ortaya çıkmak zorunda kaldım. Ben Peter'ın onun için hayatını tehlikeye attığını anlamıştı. Gözlerini yaşardığını hissetti. Sonra Jimmy, Kavanaugh'a var olmayan adamı anımsadı. Peter o gizemli durumu alelacele anlattı. Peter'ın gözleri dağılmıştı. İnanılmaz şey diye mırıldandı. Jimmy Kavanaugh'u sen de anımsıyor musun? Tabii birkaç kez Noel tatilini Bedford'da bizimle geçirmişti. Ondan ben de hoşlanmıştım. Şirketle onun ne alışverişi olabilir ki? Bir ara varlığının bütün izlerini mi sildiler yoksa? Peter hayır dedi. Sen meseleyi kavrayamamışsın. Howie Rubin haklı olmalı. Bir Jimmy Havana yok. Hiçbir zaman da olmadı. Peter daha hızlı konuşmaya başladı. Bu Jimmy Kavanaugh'ın bir mantığı var. Gerçek adı ne olursa olsun ona böyle diyelim. Oldum olası onların hesabına çalışıyordu. Sınıf arkadaşlarının hepsinden daha yaşlı olan kampüsün dışında yaşayan birini düşün. Anlayamıyor musun Benno? Plan buydu. Her ne sebeptense o noktada seni göz hapsinde tutmanın önemli olduğuna karar vermiş olmalılar. Bir önlem alma konusuydu bu. Yani Kavanaugh'ın sırf beni gözetim altında tutmakla mı görevlendirildiğini söylemek istiyorsun. Büyük bir olasılıkla beni de gözlemlemekle görevli biri vardı. Babamız şirketin kodumanlarından biriydi. Örgütü tehlikeye düşürecek bir şey mi öğrendik? Onlar için bir şekilde bir tehdit mi oluşturacaktık? Bizim yüzümüzden endişelenmeleri mi gerekiyordu? Belki emin olmak istediler. Sonra sen Getton'a gittin, ben de Afrika'ya. Yani onlar açısından kendimizi emekliye ayırmıştık. Ben'in başı dönüyor, bu onlar sözcüğü büsbütün aklını karıştırıyordu. Bir sanayici grubunun çok özel hünerleri arasında seni şahsen tanımakta bulunan bir katil görevlendirmeleri senin için anlam taşımıyor mu? Deme, Peter öyle sanıyorum ki. Sanıyor musun? Yapma Benno, düşünsene. Bir cam şangırtısı. Camda birdenbire beliren çentikli deliği gören Ben'in soluğu kesildi. Peter sanki başını eğmiş, abartılı bir saygı gösterisiyle selam verir gibi dizlerini bükmüş ve komik bir hareketle masanın üzerine eğilmişti. Bütün hayatın donduğu o bir saniyenin içinde Ben, bir soluğun boşalmasına eşlik eden boğuk hah sesine bir anlam veremedi. Ama hemen arkasından Peter'ın alnının ortasındaki kırmızı deliği, masanın tabakların çatal ve bıçakların üstüne saçılmış gri doku benekleriyle beyaz kemik kıymıklarını gördü. Aman tanrım diye inledi. Aman tanrım, aman tanrım. Sandalyesiyle arkaya devrilip yere yuvarlandı. Başı sert meşe taban tahtalarına çarptı. Bir susturuculu silahtan fışkıran mermilerin ufak yemek odasının her tarafında patlamasının hemen hemen farkında bile olmayarak hayır diye soludu. Ah hayır, ah tanrım. Önündeki dehşet sahnesi öylesine anlaşılmaz bir şeydi ki donmuş korku, şok ve inanmazlıktan sanki felce uğramıştı. Ama hemen arkasından ilkel bir kendini koruma içgüdüsü arka beyninden yüzeye çıkarak onu ayağa kaldırdı. Parçalanan camdan dışarı bakınca siyahlık dışında bir şey göremedi ama hemen arkasından başka bir patlama öncelik eden bir namlu ucu ışıltısının aydınlattığı bir yüz gözüne çarptı. Bu görüntü bir saniyenin kim bilir kaçta kaçı kadar bir zaman dilimi sürmüştü ama bir daha silinmemek üzere benliğine işlendi. Katilin gözleri koyu renkliydi ve çukura kaçmıştı. Yüzü soluk ve kırışıksız, sanki davul gibi gergindi. Ben ufak yemek odasının öbür yanına sıçrarken arkasında başka bir cam da patladı. Bir başka mermi bir adım ötesindeki duvarda delik açtı. Katilin artık ona nişan aldığı düpedüz ortadaydı. Acaba öyle mi? Ya da hala Peter'a nişan alıyordu da kurşunu hedeften mi şaşmıştı? Onu da görmüş müydü? Onu görüyor muydu? Seslendirmediği soru yanıtlanmış gibi Yemek odasından binanın holüne açılan kapıdan dışarı atıldığı sırada bir mermi başının birkaç santim yukarısında kapının çerçevesini parçaladı. İleride holde bir kadın feryadı duyuldu. Otelci kadın korku veya öfkeden haykırıyordu. Birdenbire elini kolunu sallayarak Ben'in yolunun üstüne çıktı. Genç adam onu kenara iterek kendini hole attı. Otelci kadın boğuk boğuk haykırarak öfkesini belirtti. Ben artık düşünmüyor, paniğin penceresinde hızla hareket ediyordu. Bütün duyguları uyuşmuştu. Bir robot gibi olanları düşünmüyor, sadece hayatını kurtarmaya bakıyordu. Gözleri yarı karanlığa alışmıştı. Odanın diğer köşesindeki resepsiyon masasının üstündeki küçük bir lamba minik bir dairesel ışık veriyordu. Genç adam bu ışıkta odada sadece sokak kapısının ve konukların odalarına giden başka bir koridorun olduğunu gördü. Buradan görülebilen dar bir merdiven yukarı kattaki başka odalara çıkıyordu. Şu sırada durduğu odada pencere yoktu. Bu da dışarıdan gelebilecek mermilere karşı güvende olduğu anlamına geliyordu. En azından birkaç saniye için. Öte yandan pencere olmaması tetikçinin binanın ön yüzüne koştuğunu görememesi anlamına da geliyordu. Peter'ın katili hedeflerinden birini ıskaladığını fark etmiş olmalıydı. O zaman binanın önüne veya arkasına koşacaktı. Otelin ön kapısı olduğu gibi elbet arka kapısı da vardı. Ama benim fark etmediği başka kapılar da olabilirdi. Bu da genç adama ön kapıdan kaçıp kurtulmak için %50 oranında bir şans veriyordu. %50'lik bir şans. Bu oran hiç hoşuna gitmemişti benim. Üstelik ya bir kişiden de fazlalarsa? Birkaç kişi oldukları takdirde binanın bütün çıkışlarına hakim olmak için yelpaze gibi açılmış olacaklardı. Öyle ya da böyle dışarıda bir veya daha fazla tetikçinin olması binanın önünden ya da arkasından kaçmayı olanaksız hale getiriyordu. Yemek odasından bir feryat yükseldi. Belli ki otelci kadın dehşet veren katliamı keşfetmişti. Benim dünyama hoş geldiniz bayan. Ben yukarı katta. Ağır ayak sesleri duyabiliyordu. Otelin müşterileri uyanmaktaydılar. Başka müşteriler. Otelde kaç kişi kalıyordu acaba? Genç adam ön kapıya koştu. Ağır emniyet sürgüsünü çekti. Odanın öbür yanındaki merdivenden biri gümbür gümbür iniyordu. Derken basamakların dibinde şişman bir adam belirdi. Arkasındaki mavi bornozu alelacele üzerine attığı belliydi. Yüzünde korku okunuyordu. Basgate Harbour. Burada ne oluyor diye bağırdı. Ben İngilizce olarak polis çağırın diye haykırarak yanıt verdi. Polizei, telefon. Resepsiyon masasının arkasındaki telefonu işaret ediyordu. Polis mi? Birine bir şey mi oldu? Ben telefon diye öfkeyle yineledi. Çabuk, biri öldürüldü. Biri öldürüldü. Şişman adam arkasından biri itmiş gibi atıldı. Resepsiyon masasına koşup telefonu eline aldı. Bir an dinledi. Sonra numarayı çevirmeye başladı. Şişman adam şimdi hızlı hızlı Almanca konuşuyordu. Tetikçi şimdi acaba neredeydi? İçeri dalıp onu araması ve Peter'a vurduğu gibi onu da vurması işten değildi. Burada otel müşterileri de vardı. Önüne geçip onu engelleyebilecek başkaları ama bu katili durduramazdı. Ben Zürih çağrısındaki kıyımı unutmamıştı. Şişman İsviçreli telefonu yerine bıraktı. Sei sind unterwegs dedi. Polis geliyor. Buraya ne kadar uzaktalar? Adam bir an ona baktı sonra anladı. Yolun hemen alt başında dedi. Çok yakında. Ne oldu? Kim öldürüldü? Siz tanımazsınız. Ben bu kez yemek odasını işaret etti. Tam o sırada otelci kadın bağırarak hole koştu. Er ist tot. Sie haben ihn erschossen. Die Sermann dort drüssen, den Bruder en wurde ermordet. Her nedense Ben'in kardeşini vurduğu kanısına varmıştı. Çılgınlık. Ben yüreğinin ağzına geldiğini hissetti. O ana kadar beyni uyuşmuştu. Bir sesin içinde yüzüyordu ama şimdi korkunç gerçek dehşet yüzüne çarpılıyordu. Müşteri kadına bir şey aykırdı. Ben binanın arkasına gittiğini tahmin ettiği koridora atıldım. Kadın arkasından bağırıyor ama ben koşmaya devam ediyordu. Bir polis sireninin ciyaklaması otelci kadının isterik çığlıklarına katılmakta gecikmedi. Polis arabası yaklaştıkça siren daha da şiddetleniyordu. Ses bir tek arabanın geldiğine işaret ediyordu ama bu kadarı da yeterdi. Kalmak mı, gitmek mi? Peter, polislerin yarısı onların adamı demişti. Koridorun arkasına koştu, sağa döndü ve birden küçük bir boyalı kapı gördü. Bunu hızla açtı. Tahta raflara havlular, yatak çarşafları istiflenmişti. Siren sesine şimdi çakılları çiğneyen bir tekerlek gırırtısı eşlik ediyordu. Polis binanın önüne varmıştı. Ben koridorun sonundaki başka bir tahta kapıya koştu. Bitişindeki küçük bir panjurlu pencere kapının dışarıya açıldığını gösteriyordu. Genç adam tokmağı çevirdi ve kapıyı kendine çekti. Kapı takılmıştı. daha kuvvetli çekti. Bu kez kuvvetli baskın geldi ve kapı açıldı. Dışarısı şimdi güvenli olmalıydı. Polis sirenin tetikçileri herhalde kaçırmıştı. Yakalanmak korkusuyla hiç kimse arkadaki ormana saklanmış olamazdı. Ben çalıların arasına atıldım. Fakat ayağının bir sarmaşa takılmasıyla yere kapaklandı. Tanrım diye düşündü. Acele etmeliyim ne olursa olsun. Polisle karşılaşmamaya bakmalıydı. Polislerin yarısı onların adamı emekleyerek ayağa kalktı ve karanlığın içine daldı. Siren susmuştu ama şimdi erkek ve kadın bağırışları çakılların üstünde ayakların gıcırtısını duyuluyordu. Ben koşuyor, dalları yüzünün önünden itiyordu ama bir tanesi buna rağmen yüzünü sıyırdı. Gözün çıkarması ramak kaldı. Ben koşmayı sürdürüyor, bir an bile durmuyor. Sık bitki örtüsünün içinde bir sağa bir sola dönüyor. Dar tünellerden, birbirine karışmış dallardan örülü kubbelerin altından geçiyordu. Bir robot gibi düşünmeden koştu koştu. En sonunda Peter'ın kamyonetini beklediği gizli açıklığa vardı. Sürücü kapısını açtı. Tanrı'ya şükür kilitli değildi ve tabii ki kontakta anahtarı yoktu. Genç adam yerdeki keçenin altına baktı. Yok, koltuğun altında da yoktu. Paniğe kapıldı. Sakinleşmek için birkaç kez derin derin soluk aldı. Tabii diye düşündü. Bildiğimi de unutmuşum. Kontrol panelinin altındaki dolaşık telleri uzandı. Yumağı tepedeki ölgün ışıkta görebilmek için dışarı çekti. Arazilerin koruyucusu Arnie bir yaz sabahı Peter'le ona düz kontak demişti. Belki hayatınız boyu gereksinmeyeceğiniz bir hüner bu. Ama eğer günün birinde ona ihtiyacınız olursa öğrendiğinize şükredersiniz. Birkaç saniyenin içinde iki teli birleştirdi. Akabinde motor hamurtalar arasında canlandı. Ben kamyoneti geri vitese takarak açıklıktan karanlık yola çıktı. İki yönde de araba farı görülmüyordu. Ben aracı birinci vitese geçirdi. Yaşlı kamyonet önce direnir gibi oldu ama sonra ıssız otoyolda ileri atıldı. 9. Bölüm Halifax, Nova Scotia. Ertesi sabah soğuk ve kasvetliydi. Sis limanın üstüne çökmüştü. 3 metreden ötesi görülmüyordu. Roger Mailholt, lacivert bir takım elbise içinde, çelik muayene masasının üstünde yatıyordu. Yüzüyle elleri cenaze evinde yapılan aşırı makyajdan pembemsi bir renkteydi fakat buna rağmen derin kırışıklıklarla oyulu yüzle öfkesi görünüyordu. İnce ağız çukura kaçmıştı, burun gaga gibi ileri fırlamıştı. Yaklaşık 1 metre 75 santim boyunda gözüktüğüne bakılırsa genç bir adamken boyu 1 metre 80 santimden uzun olmalıydı. Adli tabip 50'li yaşlarının sonuna yaklaşmış şişmanca ve kırmızı yüzlü bir adamdı. Adı Higgins'ti. Başında bir tutam ak saç kalmıştı. Şüpheyle bakan çipil gri gözleri vardı. Çok nazik davranmasına karşın aynı zamanda ihtiyatlı ve duygusuz görünüyordu. Arkasında yeşil bir cerrah gömleği vardı. Neşeli bir tavırla "Bunun bir cinayet olduğunu düşünmek için bir nedeniniz var" demek derken gelenlere dikkatle bakıyordu. Onlara inanmadığını gizlemeye gerek görmüyordu. Anna evet der gibi başını salladı. Arkasında kırmızı kazak ve kot pantolon olan çavuş Arsenal boynu bükük bir tavırla duruyordu. İkisi de dul kadınla yaptıkları uzun ve çetin konuşmanın sonrasında sarsılmışa benziyorlardı. Kadıncağız sonunda otopsi için gerekli izin vermeye razı olmuş. Böylece onları bir mahkeme kararı çıkartmak külfetinden kurtarmıştı. Hastane morgunun formalin kokusu Anna'yı oldu bitti rahatsız ederdi. Paslanmaz çelikten tezgahın üstündeki portatif radyoda tenekemsi bir sesle klasik müzik çalıyordu. Higgins, "Umarım ölünün bedeninde kanıt yerine geçecek bir iz bulunmayı beklemiyorsunuz," dedi. Anna, "Ölünün cenaze evinde adam akıllı yıkandığına eminim," dedi. "Bu adam onun budala olduğunu mu zannetmişti?" "Öyleyse ne arıyoruz?" "Bilmiyorum. İğne izleri, bereler, yaralar, kesikler, tırmıklar. Zehirden mi şüpheleniyorsunuz?" "Olabilir." O, Higgins ve Arsenal hep birlikte Mailholt'un giysilerini üzerinden çıkardılar. Higgins bundan sonra cesedin elleriyle yüzündeki bazı izleri gizleyebilecek makyajı temizledi. Gözler cenaze evinde dikiş atılarak kapatılmıştı. Higgins iplikleri kesti ve kanama belirtileri aradı. Cildin altında toplu iğne başı büyüklüğündeki kan damlaları boğularak gerçekleşen ölüme işaret edebilirdi.